Ayrım 39, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 496. Tayyip Ergenekon tertibini derinleştirmeyi ve TSK'yı hizaya getirme planını medyayı ele geçirerek ve baskı altına alınarak yürütebildiğini çok iyi gördü. Gladio'nun psikolojik savaş yöntemini öğrendi. BOP eş başkanının öğretmeni medyayı ele geçirme taktiklerini başarıyla uygulamış olan kişi, İtalyan Gladiosu'nun önemli ismi Galli'nin P2 Mason Locası'nın 1816 numaralı üyesi Başbakan Berlusconi'dir. Ergenekon soruşturması 2007'de başlatıldığından itibaren Gladio'nun emrindeki yandaş medya bir merkezden düğmeye basılarak harekete geçirildi. Basının ve görsel medyanın ele geçirilmesi operasyonunun başarıldığı anlaşıldı. İtalya'daki temiz eller operasyonu ile paralellik kurularak Gladio'nun üzerine gidildiği yalanı işte bu yandaş medya kanalıyla piyasaya sürüldü. Bu örgütü açığa çıkaran ve yargılanmasını sağlayan İtalyan yargıç Filippo Casson, Türkiye'ye getirilip ona konferanslar verdirildi. Savcı Zekeriya Öz onun gibi süper savcı ilan edildi. Oysa Filippo Casson konuşmalarında sürekli olarak Gladio'nun ABD tarafından CIA vasıtasıyla kurulduğunu ve Amerikan çıkarlarını korumak amacıyla faaliyet yürüttüğünü anlattı. Tertipçilerin ve psikolojik savaş medyasının bunu görmeye niyeti yoktu. Casson'un İtalya'daki Gladio davalarının temiz eller diye yutturulan soruşturmadan başka bir şey olduğunu anlatması bile onlar için önemli değildi. Tayyip Erdoğan ve Gladio'nun psikolojik mangasını oluşturan yandaş medya, Casson'un bu sözlerini görmezlikten gelmeyi ve tertibin Amerikan emperyalizmine karşı olanlara, ulusalcılara, Kemalistlere karşı yapıldığını sürekli gizlemeyi bildi. İtalya'da Gladio'nun yargılandığı doğruydu. Ancak bütün unsurları beraat etmişti. Bu gerçek sürekli gizlendi. Sabah gazetesi Tayyip'in bizim çalık dediği kişiye devredilmeden önce bu saptırmaya ışık tutan bir dizi yazı yayınladı. Dizi Nur Batır'ın Francesca Cossiga ile Söyleşisi adı altında yayınlandı. Nusret Senem Susurluk adlı kitabında bu diziyi ve Nilgün Cerrahoğlu'nun Nisan ve Mayıs 2009'daki yazılarını şöyle özetliyordu. İtalyan eski cumhurbaşkanı ile yapılan söyleşide yalanlar, Gladio'nun başı olarak yargılanan Cumhurbaşkanı Cossiga ve İtalyan yargıç Filippo Casson'un ağzından tertipçilerin yüzüne tokat gibi çarptı. Eski cumhurbaşkanı ve halen İtalya senatosunda tabii senatör olarak bulunan Francesca Cossiga, NATO şemsiyesindeki bu örgütün 1954'te kurulduğunu, iddia edilenin aksine yargılandığını, fakat bütün mensuplarının beraat ettiğini, hapse atılmadığını gazeteci Nur Batur'a açıkladı. Nur Batur ile yaptığı röportaj 3 gün sürdü. Nitekim Gladio, Kontrgerilla P2 Mason Locası soruşturması ve yargılaması ile temiz eller yargılamasının farklı olduğunu İtalya'yı çok iyi bilen Nilgün Cerrahoğlu da Cumhuriyet Gazetesi'nde bir dizi makaleyle aydınlığa kavuşturdu. Sayın Cerrahoğlu, temiz eller davasının sıradan bir mafya rüşvet ilişkisini, Gladio davasının ise şimdiki İtalya Başbakanı olan Berlusconi'nin de 1816 numaralı üye sıfatıyla yer aldığı CIA'nın kurduğu, NATO'ya bağlı olan örgüt davası olduğunu belgeleriyle gösterdi. 21 Nisan 2 Mayıs 2009 tarihli Sağnak isimli köşesinde Sayın Cerrahoğlu, kasıtlı olarak çarpıtılan temiz eller ve Gladio davalarının farklı oluşunun yanında İtalyan Gladiosu hakkında Türkiye'de yanlış bilinen çok önemli başka gerçekleri de göz önüne serdi. Gladio'yu kuran ülkenin ABD olduğu ve CIA vasıtasıyla bu yapılanmanın örgütlendiği İtalya'daki yargılamada resmi belgelerle ortaya çıktı. Cerrahoğlu, İtalya'nın Gladio faaliyetlerini devlet sırrı kapsamına aldığını, Gladio'nun klasik anlamda yargılanmadığını, P2 Mason Locası'nı örgütlü suç kapsamına dahil etmeyen Roma Mahkemesi'nin bütün sanıkları beraat ettirdiğini belgeleriyle gösterdi. İtalyan Gladiosu'nun P2 Mason Locası, Karanlıklar Prensi olarak anılan ismi Licio Gelli'nin malikanesinde ele geçen listesindeki 1816 numaralı üyesi Silvio Berlusconi'dir. İtalya'nın bugünkü başbakanı Silvio Berlusconi'nin en büyük başarısı ise Gelli'ye göre Piano Trinascita Democratica'yı, yani demokrasinin yeniden doğuş planını hayata geçirmiş olmasıdır. Bu planın özü hem çalışanları hem de sahipliği anlamında medyayı kontrol etme ve ele geçirmektir. P2 Mason Locası'nın ve İtalyan Gladiosu'nun Karanlıklar Prensi Licio Gauli, basını ele geçirmedeki başarısından dolayı Berlusconi'ye övgüler düzüyor. Aynı başarıyı Türkiye'de gerçekleştiren Tayyip Gül ikilisini Galli'nin öğrencisi Berlusconi sık sık kutlamıştır. AKP ve Fethullah Gülen grubunun gazete ve TV'lerinin Ergenekon sürecindeki yalanları Gladio'nun övgüsünü fazlasıyla hak ediyordu. Demokratikleşme ve basın özgürlüğü yalanları ile yürütülen medyayı ele geçirme planı Ergenekon tertibi sürecinde başarıyla uygulandı, uygulanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ve tertip karargahının medya üzerindeki kontrol ve sahipliğini ele geçirme gerçeğiyle Gladio'nun demokrasinin yeniden doğuş planı birebir örtüşüyor. Berlusconi ile Erdoğan'ın kanka oluşu bu duruma bir anlam da katıyor elbette. İtalyan Gladiosu'nun 1816 numaralı üyesi şimdi İtalya Başbakanı'dır. Erdoğan ise Türkiye'de Ergenekon tertibi denilen Gladio faaliyetinin ikinci sıradaki adamıdır. Sonuç olarak Tayyip Erdoğan basını sahiplik ve yayın çizgisi anlamında tam kontrol altına almak, yandaş medya yaratmak ve yargıyı baskı altına alıp bağımsızlığını ortadan kaldırmak yolunda dolu dizgin yürüyor. Bu yol sonunda nereye varacak? Fethullah Gülen'in CIA yöneticisi Graham Fuller'ca önerildiği gibi halife olduğu Bob Cumhuriyeti'ne mi? Türkiye bir devrimle kuruldu. O devrimi yıkmaya kalkmak gayrimeşrudur. Gerektiğinde karşılığı yeni bir devrimdir. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 16 Kasım 2008 tarihli açıklamasında Erdoğan'a sevgiyle bağlıyım diyordu. Gerçi Tayyip de Berlusconi'yi bağlılıkla mahcup etmiyordu. İtalya Başbakanı Berlusconi'nin adı seks skandalları dahil birçok yolsuzluklara karışınca Tayyip İtalyan gazetelerinden Corriere della Sera'ya bir röportaj veriyor ve şunları söylüyordu. Berlusconi bir meslektaş, bir dosttur, aileden biridir. Dolayısıyla onun özel yaşamına dair olaylara girmek ne dürüstlüğe yakışır ne de sadakate. Oysa Tayyip'in en yakın dostu İtalya Başbakanı Berlusconi, 21 Eylül 2001 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde yaptığı konuşmada İslam dini ve Müslümanları yerden yere vuruyordu. Haydi okuyalım. İslamiyet alemiyle aynı değerleri paylaşmıyoruz. Bu konu üzerine düşünmeli. Ancak biz kendi uygarlığımızın üstün olduğunu bilmeliyiz. Neymiş? Hristiyan uygarlığı İslam uygarlığından üstünmüş. Başka? Berlusconi ve uygarlığı İslam alemiyle aynı değerleri paylaşmıyormuş. Ama Tayyip'le her bir şeyi üleşiyor. Bakın Tayyip'in yoldaşı Berlusconi daha neler yumurtluyordu. Batı uygarlığını kucaklayan ülkelerde, İslam ülkelerinde olmayan refah, insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü vardır. İslam dünyası hoşgörülü Batı uygarlığının karşıtıdır. Tek boyutlu bir düşünce aleminde yaşar. Bu iki karşıt uygarlık aynı düzlemde değerlendirilemez. Bu halkları fethederek batılılaştırmak bizim kaderimizdir. Şimdiye dek ilgi alanımızın ve İslam dünyasının bir bölümünü fethettik. Ancak İslam aleminde hala 1400 yıl öncesinde kalan ülkeler var. Acaba bu sözleri duyunca Tayyip'in yüzü hiç kızardı mı? Nerede? Öyle olsa Berlusconi'ye sadakatle bağlıyım diyebilir mi? Siyaset çok garip, yatak arkadaşlıklarına neden olur. Sözlerini söyleyenler sanki bu cümleyi Berlusconi, Ofer ve diğer dostları için kurmuştu. Nasıl kurmasın? Ağustos 2003'te Tayyip'in askerlikten çürük oğlu Burak ile Sema Ketenci'nin düğünü medyanın başlıca ilgi alanıydı. Gazetelerde her gün düğün haberleri baş köşede yer alıyordu. Düğünü ilginç kılan bir başka yön ise İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin düğüne gelecek olmasıydı. Silvio düğüne gelmekle kalmayacak, bir de nikah şahitliği yapacaktı. Medya Tayyip ve Silvio aşkı ile çalkalanıyor, onların ilişkisi sürekli gündemde tutuluyordu. Yandaş gazeteler düğünde AB rüzgarı başlıkları atarken bu basın organları öyle sevindirik olmuşlardı ki şu başlığı atmaktan bile çekinmiyorlardı. Berlusconi bugün Bilal'in, daha sonra Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin şahidi olacak. Tayyip Berlusconi üzerinden AB ile Katolik nikahı bile kıymaya razı olmuştu. Ama ne yazık ki aradan geçen 8 yılda Türkiye'yi AB'nin kapısından bile içeri sokmadılar. Fethullah Gülen yanlısı Zaman gazetesi Silvio ile Tayyip hakkında gerçek dışı ve oldukça abartılı benzetmelerde bile bulunuyor ve şöyle diyorlardı. Dünyada iki kabadayı başbakan var. Biri Tayyip Bey, diğeri Berlusconi. İkisi de harbi insanlar. Ancak çok geçmeden Tayyip'in havasını DTP'liler alıyordu. Apo'nun avukatı Hasip Kaplan, Tayyip kafayı yemiş diyor, kabadayı Tayyip'in gıgı bile çıkmıyordu. Van milletvekili Özdal Uçar, Erdoğan için kalın kafalı şeklinde konuşuyor, Tayyip bu sözler karşısında da susuyordu. Kapatılan DTP'nin Şırnak milletvekili olup Kato Dağı'nda yapılan ve PKK'nın paçavralarının açıldığı festivalde konuşan Sevahir Bayındır, bakın Tayyip'e nasıl sesleniyordu. Bu halka verdiğin sözü tutmazsan bu halk senin kafanı keser. Sevahir'e bırakın Tayyip'i hiçbir AKP'li cevap veremiyordu. Zaman gazetesinin kabadayısı PKK'lıların küfürlerine yanıt vermedi. Apo'nun avukatının yine kafayı üşütmüş yollu sözlerini sineye çekti. Hele Osman Baydemir'in meşe ağacının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet şeklindeki hakaretleri karşısında ciddi bir tepki göstermedi. Ve Baydemir'in hassiktir sözlerine tepkisi ise sadece dava açmakla kaldı. Berlusconi ise kendisine kızan bir İtalyan vatandaşının kül tablası darbesiyle öndeki tüm dişlerini kaybetti. Tuncay Molla Veysoğlu Görünmez Holding adlı kitabında Bir Nikah Üç Pazarlık başlığı altında bakın Tayyip ve Silvio ilişkisini nasıl anlatıyordu. Avrupa'da bazı ülkelere davet bile edilmeyen Berlusconi'nin AB üyeliğimizi etkileyeceği yalanları yılın düğünü komedyası eşliğinde yalaka kalemlerce işlenirken iki lider arasında çok önemli bir pazarlık gözden kaçırılıyordu. 2000 yılının Nisan ayında İtalyan telekom şirketi Telecom Italia Mobile, TIM, Türkiye İş Bankası ile birlikte İşTIM adlı bir konsorsiyum kurmuş. 2,5 milyar liralık rekor bir fiyat ile GSM lisansı satın almıştı. Turkcell ve Telsim'e rakip olan İşTIM, Arya adıyla GSM pazarına 3. şirket olarak giriyordu. Devletin elinde bir GSM lisansı daha kalmıştı. Türkiye pazarında 3 GSM operatörü olması ve 3. sırada satılanın 2,5 milyara gitmesi sebebiyle eldeki 4. lisansı hemen satamayacağını anlayan devlet bu lisansı Türk Telekom'a devretti. Türk Telekom TT henüz özelleşmemişti. 2,5 milyar lira değerindeki 4. lisansı alan TT hemen Aysel adında bir şirket kurup piyasaya girdi. Bu sırada işler İtalyanların istediği gibi gitmiyordu. Arya beklenen çıkışı yakalayamamış, zarar etmişti. İtalyanlar Arya'yı bilançolarında sıfır değer olarak gösterirken, ortağı olan İş Bankası ise ilginç bir şekilde aynı şirketi bilançolarında oldukça değerli gösteriyordu. Yani kar zarar dengesi açısından İtalyanlar hiçbir değeri olmayan Arya, İş Bankası için altın yumurtlayan tavuktu. Bu kafa karışıklığı 2004 yılında netleşecek ve İş Bankası faaliyet raporunda iştiraki olan İşTİM nedeniyle 791 milyon lira zarar ettiğini açıklamak zorunda kalacaktı. Türkiye'de GSM pazarında aradıklarını bulamayan İtalyanlar ihaleyi aldıktan 2 yıl sonra çarpıcı bir açıklama ile gündeme oturdular. İtalyan şirketi TİM'i gündeme taşıyan açıklama özetle şöyleydi. Biz Türkiye'de memnun değiliz, zarar ediyoruz. Roaming yani dolaşım ile ilgili bize verilen sözler yerine getirilmedi. Türkiye pazarından çıkacağız ve Türkiye'yi uluslararası tahkime vereceğiz. İşte Tayyip'in dostluk ilişkileri de tam bu noktada devreye girdi. İtalyan lider Berlusconi, TİM'in Arya'da uğradığı zararı gidermesi için Tayyip'ten yardım istiyordu. İtalya'da Berlusconi'nin bu işi çözmek için Türkiye'ye gideceği haberleri yer alırken, Türkiye'de de dezenformasyon süreci devreye sokuldu. Türk Telekom'un kurduğu Aysel ile ilgili şirketin iyi yönetilmediği ve zarar ettiği açıklamaları basında peşi sıra yer alıyordu. Arya ve Aysel ile ilgili haberler eş zamanlı olarak çıkıyordu. Acaba bu iki şirketin evlendirileceği birilerine sızdırılmış mıydı? 2004 yılı başında beklenen buluşma gerçekleştirildi. İtalyanlar Berlusconi'nin sorunu çözmenin yanında karlı bir anlaşma ile döneceğinden emindi. Ancak onlar bile Türklerin duyarsızlığı karşısında şaşkına döneceklerdi. Tayyip'in arkadaşlığı Türk hazinesinin 3 milyar dolar zararına neden olacaktı. Türkiye'yi yağmalayan oligarşinin emrinde olan basın Berlusconi ile Erdoğan'ın buluşmasına düğün yemeği başlığını atmıştı. Çırağın sarayında bir araya gelen iki lider, İtalyan ve Türk iş adamlarını oluşan kalabalık bir davetli topluluğu ile yemek yemiş, ardından İtalyanların sorunlarının çözüldüğü açıklanmıştı. Deik ve Türk-ABD İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk-İspanyol İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Tayyip'in attığı cesur adımla Avrupa kapılarını Türkiye'ye araladığını söylüyordu. Peki neydi AB kapılarını bize açan adam? Erdoğan ne vermişti de İtalyanlar ve Türkiye'deki işbirlikçi sermaye sevinçten havalara uçuyordu? Berlusconi ile Erdoğan toplantının ardından Türk Telekom'a, yani devlete ait Aysel ile Arya'nın birleştirileceğini açıklamışlardı. O güne kadar Türkiye'ye tehditler savuran İtalyan şirket, TIM'in CEO'su Marco de Bendetti anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor ve şunları söylüyordu. Bu operasyon sonucu Türkiye'deki mevcudiyetimizdeki problemleri yasal yoldan çözdük. Bu birleşmenin ardından kurulan yeni operatörün adı Avea'ydı. Bu şirkette İtalyanlar TIM ile %40, Türk Telekom Türk Devleti'nin kuruluşu olarak %40 ve İş Bankası %20 hisse sahibiydi. Artık Arya ve Aysel'in yerine Avea vardı. Bu anlaşmanın ardından medyada büyük bir alkış koptu. Arya ile Aysel'in birleşmesinin yaratacağı sinerjiden, Türkiye'ye yabancı sermaye yağacağına, Türkiye'nin AB'ye hemen alınacağına kadar bir dizi haber ve köşe yazısı yayınlandı. Zamanın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer bu olaydaki yağma ve ihaneti görmüş ve bu konuda Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti. Devlet Denetleme Kurulu hazırladığı raporda Arya'nın İş Bankası İtalyan ortaklığı ile birleşmeden önce iflas ettiğini ortaya çıkardı. Kurul bağımsız denetim şirketi Ernst & Young'ın hazırladığı gizli rapora da yer vererek Arya'nın 2002 yılı sonunda yasal olarak iflas ettiğini belgeledi. İflas, amortisman ve itfa payları hesaplarda gösterilmeyerek gizlenmişti. AKP hükümeti Berlusconi'nin ricası üzerine İŞTİM'in, yani Arya'nın zararlarını, batıklarını ve başarısızlığını üstlenecek adresi bulmuştu. Aysel ve Türk Telekom. Yani daha açık bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi. Daha da açarsak tüyü bitmemiş yetimlerin bile öncelerinin hakkı. Tayyip ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın çabalarıyla özel bir kanun çıkarıldı. Katrilyonlarca lira zarar Türk halkına yazılırken kazanç ise Silvio Berlusconi'nin hesabına kaydedildi. Daha sonra Türk Telekom'un satışından vurgun daha da büyüyecek, Oger Telekom ile birlikte TT'yi satın alan İtalyanlar Avea'nın büyük çoğunluğunu ele geçirecekti. Olsun varsın, Tayyip'in gelinini öpen Silvio ülkemizi de öpsün. Zaten dostlar böyle zamanlar için değil miydi? P2 Mason Lojası üyesi ve Tayyip'in sadakatle bağlı olduğu Berlusconi, oğlu Pier Silvio ve aile şirketi Mediaset'in başkanı Fedele Confalonieri ve 12 zanlı ile birlikte usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı ile suçlanıyordu. Soruşturma 2007'de başlamış, dava 2010'un başında açılmıştı. Böylece hakkında sonuçlanmayı bekleyen onlarca davalarına bir yenisi daha ekleniyordu. Temmuz 2010'a geldiğimizde İtalya Berlusconi'nin P2'nin uzantısı olan P3 adlı bir gizli örgütün üyesi olduğu iddiaları ile çalkalanıyordu. İtalya siyasi nüfus elde etme, yüksek yargıyı etkileme, ihalelerde usulsüzlük yapma amacıyla kurulan ve 1980'lerdeki gizli Mason lojası Propaganda 2 ya da bilinen adıyla P2'nin yeni versiyonu olarak görülen P3 gizli yapılanmasıyla sarsılıyordu. P2'nin de mimarları arasında yer alan Sardunyalı iş adamı Flavio Carboni'nin örgütlediği P3 ağındaki telefon görüşmelerinde Tayyip'in kankası ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den Sezar diye söz edildiği ortaya çıkıyordu. Vakti zamanında İtalyan Gladios'unun ve gölge hükümet olarak anılan P2'nin destekçileri arasında adı geçmiş Berlusconi, son skandalın hükümete kadar uzanması üzerine yaz tatilini iptal edip bu hükümete hedef alan bir komplo şeklinde konuşuyordu. Skandal Temmuz ayının ilk haftasında Roma savcılığının siyaset ve ekonomiyi etkilemek amacıyla derin ve gizli bir örgüt kurulduğuna dair soruşturmasıyla patlak verdi. Gizli örgütlenmelerin ihalelerde usulsüzlük, siyasi nüfuz ve yargıyı etkileme girişimlerini ortaya çıkaran takip ve telefon dinleme süreci, örgüt lideri 78 yaşındaki Carboni, iş adamı Arcangelo Martino ve eski yargıç Pasquale Lombardi'nin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Skandalı adı karışan Ekonomi Bakan Yardımcısı Nicola Cosentino ile birlikte bazı yerel yöneticiler istifa etti. Soruşturma yargıya da yayıldı. Yargıtay Başsavcılığı, Milano Temyiz Mahkemesi Başkanı Alfonso Mara ile birlikte dinlemeye takılan savcı ve yargıçlar hakkında işlem başlattı. Marka'nın görev yeri değiştirildi. Adalet Teftiş Kurulu Başkanı Archibaldo Müller ve Milano Savcısı Nicola Cerrato da soruşturma kapsamına alındı. Savcılık Carboni Martino telefon görüşmesinde Berlusconi'den Sezar diye söz edildiği sonucuna varıyordu. Peki Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ne diyor?
Peki Mason locasıyla Ergenekon'un bağlantısı var. Beraber çalışıyorlar.
Gülmeyin. Hiçbir şey olmamış gibi yapın. Zaten onu kullanıp bir kenara attılar. Ergenekon duruşma zabıtlarına göre Tayyip'e yakın isimlerden Mehmet Eymür'e, İtalyan P2 locası finansörü Andreotti ailesi tarafından özel yapım zırhlı bir Alfa Romeo araba hediye edilmişti. Araba diplomat permisiyle Ankara gümrüğünden çekilmek suretiyle Ankara Beşevler'de bulunan bir araba galerisinde satılmıştı. Bir devlet memuru tarafından yemeden içmeden maaşı ile ancak 20 yılda biriktirebileceği bir para ile alınabilecek böyle bir özel araç Eymür'e neyin karşılığında hediye edilmişti? Bilemem ki. Ne diyordu 2006'da yanlışlıkla salıverildikten sonra tekrar tutuklanan Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca?
Başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ. Her gün gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ. Kartal'da beraberlerdi.
39. ayrımın sonu. Sayfa 507.